Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 26.
Sonra Metin'i düşündüm. Onu yalnız bırakamazdım. Sırf onun için yaşamam gerek belki de. Cahit bu kez kendini zorlayarak gözlerini Sevin'in gözlerine yaklaştırdı. "Buraya gelince benimle böyle konuşabileceğini tahmin etmiyor değildim," dedi. "Ama benim bir robot olmadığımı da dikkate alacağını düşünüyordum. Ben seni seviyorum Sevin. Ben kendime bir kadın aramıyorum. Bu felaket zinciri elbet bir noktada kırılacak. Sen iyi olacaksın. İşte o zaman kuracağız geleceğimizin düşlerini. Sen benimle evlenmeyi büyük anne öyle istediği için kabul etmiştin. Doğru, başlangıçta belki öyleydi. Ama seni daha yakından tanıyınca seni sevdim Sevin. Biraz başıboş, biraz bencil bir delikanlılığım oldu. Ağabeyin de bu yüzden sevmezdi beni hiç. Ama geçen günler hepimizi değiştirdi. Ağabeyin de sanırım o üniversite yıllarındaki gibi katı değildi görüşlerinde. Bunu İlhan'ı geçen sefer burada tanıyınca anladım. Yaşasaydı ağabeyinle de iyi geçineceğimizden emindim ben. Bunlar artık çok gerilerde kaldı Cahit. Ankara'daki doktorlar açık açık söylemediler ama bir daha yürüyebileceğimden hiç umutlu değiller. Bu koşullarda gerekirse bütün dünyayı dolaşırız. Sana serbest olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu olanaksız. Lütfen. Hadi şimdi ben çıkayım, yardımcın gelsin. Belki yüzünü gözünü yıkamak, daha rahat bir kıyafet giymek istersin. Yardımcın dediğin Ankara'dan gelen kadın. Ben o geri dönecek diye biliyordum. Hayır, onu da yengem düşündü. İyi bir hasta bakıcı olduğu kadar senin için de iyi bir arkadaş olabilir. Hadi, hiçbir şeyi kendine dert etme. Çabuk hazırlan, aşağıda bekliyoruz. Odadan çıkmadan önce bir an duraksadı. Hocayla konuştum senin için, dedi. Hafta içinde seni görmeye gelecek. Kim bu hoca? İstanbul'un, yani Türkiye'nin en büyük nöroloji uzmanı. Bu kadar acele mi? Vakit geçirmenin ne faydası var? Sen şimdi bunları düşünme. Eğildi, bu kez kaçamak bir şekilde dudaklarına bir öpücük kondurarak dışarı çıktı. Sevin dalgın dalgın baktı arkasından. O sırada hasta bakıcı da elinde Sevin'in valizi ile içeri giriyordu. 3 haftadır fena halde huzursuzdu Galip. Şirketteki olaylı oturumdan beri Cahit Bey'le görüşebilmek için bir türlü şaklabanlık yapmış, pek çok kişiyi araya koymuş ama bir türlü onu görememişti. En çok da İclal'e kızıyordu. Bir haller olmuştu kıza. Ne zaman arasa, biliyorsun nişanlısı feci bir kaza geçirdi, bütün yakınlarını yitirdi, Cahit Bey hep onunla meşgul, doğru dürüst şirkete uğradığı yok diye atlatıp duruyordu. Cahit'in öyle nişanlı peşinde koşarak işlerini ihmal edecek birisi olmadığını biliyordu Galip. Demek ki görüşme ambargosu ondan geliyordu. Bu kadar katı davrandığına göre acaba neler biliyordu? Galip'i asıl tedirgin eden öteki tarafın tutumuydu. Birkaç kez haber bırakmış, hiçbir yanıt alamamıştı. Bir ara gözünü karartıp konsolosluğa bile gitmeyi düşünmüş, sonra vazgeçmişti. Cahit eğer bir aptallık yapıp da polise bir şeyler duyurmuşsa işler büsbütün sarpa sarabilirdi o zaman. Sonra işte dün akşam telesekreterde bir mesaj. Kız yarın 15'te dedemanın lobisinde bekleyecek. Bu kız kodu hep güldürürdü onu. Çevrede ve özellikle kaldığı apartmanda hovarda bir adam olarak tanındığı için durumuna çok uygun düşen bu adı konsolosun adamına kendisi vermişti. Adam da ne kadar kıza benziyordu ya. Arabasını otelin biraz aşağısına park etti. Gezintiye çıkmış, biri gibi salana salana otelin önünden geçti. Camlı kapının hemen yanına yapıştırılmış afişteki gece Ruf'ta programı olan pop şarkıcısı ile ilgili ilanı okuyormuş gibi yaparak içeriye bir göz attı. Kız daha önceden gelmiş, lobinin sağ dip köşesindeki 2 kişilik kanepelerden birine geçip oturmuştu. Sırtındaki elbise Paris'ten alınmamışsa Beymen'den alınmıştı kuşkusuz. Kravatı biraz bağırgandı Ayakkabıları da biraz fazla süslü. Yakasına bir karanfil iliştirmiş. Kendisini eski Beyrut'ta bir otel lobisinde sanıyor olmalı diye geçirdi içinden. Kapkara, çiçek bozuğu suratlı, kapkara top sakallı bir adam, bir Arap. Elinde lüks baskılı Arapça bir dergi tutuyor. Büyük bir dikkatle okuyor ya da okuyormuş gibi yapıyordu. Geçerken bir tanıdık var mı acaba diye şöylece uğramış biri gibi girdi otelden içeri. Resepsiyondaki çocukla ister istemez selamlaştı. Kendisini hemen fark ederek elindeki dergiyi yanına bırakan adama doğru yürüdü. Selamun aleyküm. Adam biraz toparlanarak elini uzattı. Aleyküm selam ve rahmetullah Galip Efendi. Tipik bir Güneydoğulu Arap şivesiyle konuşuyordu adam ve sesinde belli belirsiz bir alay gösterisi vardı. Galip yine iki tarafına kaçamak bir göz attıktan sonra adamın yanına oturdu. ''Ne zamandır sizden haber alamıyorum.'' dedi alçak sesle. ''Öyle gerekli de ondan. Peki şimdi ne oldu? Siz böyle ortalık yerde görünmek istemezdiniz pek.'' ''Mecburiyetten. Konsolos Bey oraya gelmenizi uygun bulmadılar. Sizin devlethane de uygun değildir. Görüşmek lüzumu hasıl olunca.'' ''Pekala.'' Tabakasını çıkarıp uzattı, adam almadı. Kendisi bir tane alıp yaktı. Hayrola? Hayır da şer de bizim elimizdedir Galip Efendi. Burada dikkat çekeriz. Yürüyelim mi? Nasıl isterseniz. Kalktılar, Barbaros bulvarına doğru ağır ağır yürümeye başladılar. Şirketten aradık, ayrıldığınızı söylediler, dedi adam. Öyle gerekti. Bize haber vermediniz. Haber gerektiren bir şey yok ki. Bu da işin bir parçası. Adam dik dik baktı yüzüne. Ya sevkiyat aksarsa? Niçin aksasın? Bugüne kadar hiç şikayetiniz oldu mu? Yoo Allah için. Bugüne kadar her şey çok mazbut cereyan etti. Ama ve lakin sizin işten ayrılmanız endişemizi mucip olmuştur. Galip kaldırımın ortasında durdu. Yüzünde kızgın bir ifade vardı. Ben eğer şirkette bugüne kadar tek başına çalışmak zorunda kalsaydım hiçbir sonuç alamazdık. Çünkü ben bu sosyetede göz önünde olan bir adamım. Kimsenin kuşkusunu çekmemek için çok ihtiyatlı davranmak gerekir. Orasını anladık da biz sizinle anlaşırken şirketteki pozisyonunuzu da dikkate almıştık. Başlangıçta bu çok önemliydi tabii ama şimdi öyle değil. İçimde bana köpek gibi sadık adamlarım var. Adamın kara suratı daha bir kararmış gibiydi. Vallahi lazım Galip Efendi, bizim hükümet bu işe çok önem veriyor, dedi. Para da çok veriyor. Aksama olsun istemiyorlar, benden söylemesi. Aksamayacak. Sevkiyat gününü ben size bildireceğim. İyi olur. Her şey eskisi gibi olacak, hiç merak etmeyin. Yüzünde sinsi bir gülümseme belirdi adamın. Elhamdülillah, bizde yok merak etmek. Bizde diplomatik masuniyet var. Velakin senin kelle gider sonra. Sapsarı kesildi Galip. Bu kelle lafı da nereden çıktı şimdi, dedi. Benden gizlediğiniz bir şeyler mi var? Bu kez konsolosun adamı kuşkulu gözlerle çevresini süzdü. Bir istihbarat aldık, dedi. Şu senin geveze hakkında. Durakladı Galip. Kimmiş? Şoförlerden biri. Alnında beliren ter tomurcuklarını aceleyle sildi mendiline. Hangisi? Ben tanıyor muyum? Hangisi olduğunu sen söyleyeceksin bize. Hangisi olduğu malumumuz değil. Ama ve lakin senin patronla konuştuğunu öğrendik. Dediğin gibi içeride adamların varsa kolayca öğrenebilirsin kim olduğunu. Öğreneceğim, dedi kuru bir sesle. Kellen yerinde kalsın istiyorsan elini çabuk tutarsın. El bile sıkışmadan ayrıldılar. Galip düşünceli düşünceli arabasına doğru yürüdü. Kontak anahtarını çevirmeden önce kısa bir an arabasına bir bomba yerleştirilmiş olup olmadığını düşündü. Olsa bile bunu anlayacak vakti yoktu. Anahtarı çevirdi, motor sessizce çalıştı. Yönetim kurulu toplantısı bittiğinde saat 2'ye geliyordu. Ötekiler çantalarını toplarken Cahit, Nüket'in kulağına eğilerek sana gidebilir miyiz, dedi, bir sakınca yoksa. Nüket de koltuğunu masanın altına iterken, sen in, ben makyajımı tazeleyip gelirim, diye fısıldadı. Aslında masanın çevresindeki herkes, hemen her yönetim kurulu toplantısından sonra ikisinin birlikte çıktıklarını biliyor. Ama kimse mızıkçılık edip oyunu bozmayı düşünmüyordu. O gün de herkes bu yüzden salondan en son çıkmak için oyalanırken Cahit asansöre tek başına binerek garaja indi. Bir tatsızlığı vardı bugün. Hava sıcaktı, kimseyle konuşmak istemiyordu. Dosyalar üst üste yığılmıştı. Rafineriden gönderilen rapordaki rakamlar çelişkili. Bülent sabırsızlanıyor. Almanya'dan getirtilen türbin kazanları konusunda ikircikli. Ne yapıp edip bu konuyu aydınlığa kavuşturmak gerek, yoksa hepinin başı derde girer. Cahit, sorunun çözüm yerinin Almanya olduğunu düşünüyordu. Almanya'ya gidip görüşmesi gerekti Almanlarla. Bu konuda kendisinden başka kimseye güvenemiyordu. Frankfurt bürosunun hesapları karmakarışıktı. Herkes işin ucundan tutuyordu. Sevin'in hastalığı da tam zamanını bulmuştu ya. Ercüment Hoca yarın gelirim demişti. Bakalım ne diyecek? İyileşmesi olanağı var mı? Elinden geldiği kadar hoş tutmaya çalışıyor Sevin'i. Ama ne zamana kadar sürer bu komedi? Zeynel spor arabayı garajın önüne çekmiş. Akıllı olan. Bereket arabanın serinleticisi iyi çalışıyor. Bu sıcakta dışarıda dolaşanların Allah yardımcısı olsun. Ağzının içi paslı. Madenadan aldığı sigaralar midesini bulandırdı. Hiçbir şey olmadı. Ya da kafası zaten öyle dumanlı ki Mariana bile vız geliyor. Eğer o acayip kağıda sarılmış sigaranın içindeki en adi cinsten esrar değilse. Nerede kaldı peki bu kadın? Gözleri caddenin ıslakmış gibi parlayan asfaltına takılıp kalmış. Başına bu iş gelmemiş olsa aklından tek başına bir Afrika gezisi geçiyordu. Her şeyi rastlantılara bırakarak biraz serüven heyecanı duymak istiyordu. Burada, bu kapalı devre içinde hep aynı kutuplar, aynı dokunuşlar. Kapının açıldığını duymamış. Çok mu beklettim? Makyaj tazelemek buysa, iyi ki evli değiliz. Boşanma neden olabilirdi. Serseri, sana yanlış çek imzalatmışlar, onun için geciktim. İclal yemiştir bu haltı, nazarım değdi galiba. İşi çok iyi öğrendi derken, dünden beri bir salaklığı var üstünde. Sana aşık bu kız, farkında değil misin? Daha neler. Gaza bastı, Ortaköy'e inen kestirme yola saptılar, birkaç kez virajı almakta zorlandı. Nüket kaygıyla baktı. Evde işler pek yolunda gitmiyor anlaşılan. Nasıl Sevin? Bilmiyorum, hoca ancak yarın gelebilecek. Ankara'daki doktorlar pek umutlu değillerdi biliyorsun. Röntgenleri, raporları göndermiştim. İncelemiş. Telefonda konuşurken iyimsermiş gibi geldi. Belki de öyle olmasını istediğim için. Belki zamanla düzelecek bir sinir sıkışması olabilirmiş. Ağrısı çok mu? Dayanılmayacak kadar olduğunu sanmıyorum. Zaten sürekli ilaç alıyor, masaj yapılıyor. Ya hoca da çare yok derse? Böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyorum. Tekerlekli sandalyesiyle ona bütün yaşamın boyunca katlanabilecek misin? Ben peygamber değilim. Nüket elini uzattı. Cahit'in boştaki elini tutup dudağına götürdü. Belki böylesi daha iyi. Bizi rahatsız edemez. Ben senin karını kıskanmayacağıma söz verebilirim. Polis yol verdi. Hızla boğaz trafiğine girdiler. Galiba asıl sorun da bu, dedi Cahit. Ondan hiçbir zaman kurtulamayacağım. Duyguları alt üst, bu kaza olmadan önce bile. Dünyada Sevin gibi insanların var olabileceğine inanmazdım. Aşık mı oluyoruz yoksa? Aşk mı? Yok canım. Ama içimde öyle bir çalkantı var ki, bu kız çok tuhaf, sanki başka bir dünyadan gelmiş. Öndeki taksiyi sollamak için elini Nüket'in elinden güçlükle kurtardı. Nerede yiyoruz yemeği? Hani bana gidiyorduk? Ben daha sonrası için düşünmüştüm. Boş ver. Alamülük bir şeyler yeriz. Bizim kız beyefendi hiç görünmüyor deyip duruyor. Cahit o cehennem gecesini anımsayarak tuhaf bir korkuya kapıldı.
Ayrım sonu.